Ayrım 30, Kızım için son kez, Lisa Gardner, sayfa 412. Sonraki dakikalarda yapbozun parçaları öylesine yerli yerine oturmuştu ki, Didi bu sonucun göz göre göre gelişini fark edemediği için kendine kızmıştı. Tessa Leoni kocasının cesedini en az 24 saat boyunca dondurmuştu. Neden 24 saat? Kızını gömebilmek için neden böylesi detaylı bir plan yapma gereği duymuştu? Çünkü Tessa Leoni sadece kızının cesedinden kurtulmuyordu. Aynı zamanda onu cezaevinden çıkaracak planın da tohumlarını atıyordu. Didi de resmen onun ekmeğine yağ sürmüştü. Didi kendi ayaklarıyla gidip Tessa Leoni'yi Suffolk ilçe hapishanesinden çıkarmış, o eli kanlı çifte cinayet zanlısını kendi elleriyle Massachusetts'in göbeğindeki bu ıssız ormanın derinliklerine getirmişti. Tessa'nın köpek timlerine patlayıcılarla beraber gömdüğü kızını bulmakta öncülük etmesine çanak tutmuştu. İşte sonrasında da Tessa Leoni çoktan özgürlüğüne kanat çırpmaya başlamıştı bile. İki saat sonra Didi hala kendi kendine lanetler yağdırarak ''Ben tam bir aptalım'' diye söyleniyordu. Didi ve ekibi olay yerine gelen Boston Polis Teşkilatı ve Suffolk Şerif Bürosu'ndan gelen 250 metrelik alana yayılmış arabalarla birlikte hala ormanlık alandaydı. Olay yerine ilk gelen ambulans olmuştu. Acil tıp teknisyenleri hızla memur Fisk'in yanına koşturdularsa da memur Fisk utanç ve işini iyi yapamamış olmanın mahcubiyetiyle elini sallayarak yardım istemediğini belirtmişti. Bu durumda ekibin bir sonraki hedefi Quizzo'ydu. Zavallı köpeğin patlamanın etkisiyle kulak zarı patlamış ve patlamaya en yakın o olduğu için ağzı ve burnunda yanıklar oluşmuştu. Gelen acil servis ekibi kulak zarının tıpkı insanlarda olduğu gibi Quizzo'da da kendiliğinden iyileşeceğini söyleyip Nelson'ı rahatlatmışlardı. Bu arada köpeği yine de giderken veterinerine bırakabileceklerini söylemişlerdi. Nelson da tedirginlik içinde buna memnun olacağını belirtmişti. Ekibin diğer elemanları Kelly ve Skyler da dahil olmak üzere Nelson'ın kamyonetini toparlayıp yerleştirdiler. Ekibin lideri Cassandra yarın Didi ile yeniden görüşeceklerine dair söz vermişti. Ama şu anda yeniden toparlanıp yaşananların şaşkınlığını atmaya ihtiyaçları vardı. İnsanın içini acıtan pek çok arama gerçekleştirmişlerdi. Ama bir patlamayla ilk kez karşılaşıyorlardı. Arama kurtarma ekibinin olay yerinden ayrılmasıyla Didi telefonuna sarılıp eyalet adli hekimi Ben'i aradı. Didi'nin ortalıktaki bunca ceset parçasıyla yardıma ihtiyaç duyacağı kesindi. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Memurlar çekilmiş, delil inceleme ekibi olay yerine intikal etmişti. Eski eyalet polis memuru Tessa Leoni, ki artık bir firariydi, hakkında da hemen alarma geçilerek bir yakalama kararı çıkarılmıştı. Dediğine göre Fisk Leoni'nin ayak bileklerini zincirlemeyi unutmuştu. Alın size gece eve döndüğünde içmesine sebep olacak bir yüz kızartıcı suçlu. Tessa giderken anahtarlarını da beraberinde götürmüştü. Bu da artık muhtemelen ellerinin serbest olduğu anlamına geliyordu. Tessa Fisk'in cep telefonunu almış ama kemerindeki silaha dokunmamıştı. Bu da firarinin peşine düşen ekip için iyi haberdi. Ayrıca bu da Fisk'in de ölümden kıl payı kurtulduğu anlamına geliyordu. Alın size yarın gece içmek için bir bahane daha. Tessa en son görüldüğünde üzerinde siyah bir Boston Polis Teşkilatı montu ve de turuncu bir mahkum kıyafeti vardı. Ayakları koşullara uygun değilken başında ne bir şapka ne de elinde eldivenleri vardı. Böylesi ıssız bir ormanda hiç kimse çok fazla uzaklaşabileceğini düşünmüyordu. İlk 1-2 kilometresinde adrenalin en büyük destekçisi olacak ancak yeni yağan karda Bataçık'a ilerlemek çok geçmeden onu yormaya başlayacaktı. Kaldı ki karla kaplı zeminde arkasında bırakacağı izi sürememek için de ancak kör olmak lazımdı. Firari yakalama ekibi toparlanıp yola koyuldu. Güneşin batmasına bir saat vardı. Ekip bu sürenin yeteceğini düşünüyor olsa da her ihtimale karşı yanlarına gece görüşü fenerleri almayı da ihmal etmemişti. Çaresiz bir kaçağa karşı 20 hazırlıklı adam. Ekibin amiri olan memur Didi'yi bu işi çok geçmeden çözeceklerine dair temin etmişti. Onun gözetiminde bir çocuk katili asla uzağa gidemezdi. Şimdi artık utanma sırası Didi'deydi. Ne var ki onun memur Fisk gibi bu gece içme şansı yoktu. İşte yine önünde incelenmesi gereken bir olay yeri, görüş alışverişinde bulunması gereken bir ekip, muhtemelen Didi'nin beceriksizliğinden hiç memnun kalmayacak, bilgilendirmesi gereken bir amir vardı. Bu aralar Didi'nin de kendinden pek memnun olduğu söylenemezdi ya. Bu yüzden Didi hep yaptığı şeyi yapmaya karar verdi. Bobby ile birlikte olay yerine geri dönmeye. Adli hekim ekibini çoktan olay yerine dağıtmış, etrafa saçılan ceset parçalarının kırmızı etiketli biyolojik tehlike poşetlerine konulmasını sağlıyordu. Delil toplama ekibi de adli tıp ekibinin hemen ardında olay yerindeki kalıntılardan patlamaya sebep olan cihazın izini sürmeye çalışıyordu. Bugünlerde artık el yapımı patlayıcılar üretmek hiç zor değildi. İnternette 10 dakikalık bir gezinti ve hırdavat dükkanına yapılacak kısa bir ziyaret yetiyor da artıyordu bile. Basınca duyarlı birkaç cihazı bir araya getir ve cesetle beraber karla kaplı bir çukurun içine yerleştir. Üzerine ört ve bekle. Köpekler ve polisler gelir, Tessa geriye çekilir, bombalar infilak eder. Yanındaki memur olanları göremez. Tessa da bu durumdan yararlanıp memuru etkisiz hale getirerek tabanları yağlar. Hoş geldin yaralıları arama partisi. Hoşça kal Boston Polis Teşkilatı. Didi'ye göre artık bulunan her delil Tessa Leone'nin soluna indirilecek bir darbe daha demekti. Bu nedenle Didi tüm delilleri istiyordu, hepsini. Ben kafasını kaldırıp yaklaşmakta olan Bobby ve Didi'ye baktı. Elindeki poşeti ekibinden birine uzatarak onlara doğru yürüdü. Kırklı yaşlarının ortasındaki kır saçları kazınmış, cesur görünüşlü adli hekim bir an duraksadı. Kollarını iri yarı göğsünün üzerinde birbirine kavuşturdu. Bazı organik maddeler ve insan bedenine uyum sağlayan kemik kalıntıları bulduk. Sophie Leone'ye mi ait? Adli hekim eldivenli elini uzatarak avucunun içindeki beyaz kemik parçasını gösterdi. Kemik yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda toprak ve yaprak kalıntılarıyla kaplıydı. Bir kaburga gemiyi parçası dedi. Bu parçanın ait olabileceği tam uzunluk düşünüldüğünde 6 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle uyum gösterebileceğini söyleyebiliriz. Didi yutkunup güçlükle başını salladı. Kemik aslında beklediğinden çok daha küçük görünüyordu. Öyle hassastı ki. Ben sözlerine bir kıyafet etiketi bulduk. Üzerinde 6 yaş yazıyor diye devam etti. Kumaş kalıntıları da genelde pembe renkli. Ayrıca kız çocuğu kıyafetlerine daha çok benziyor. Didi gözlerini Ben'in elindeki kemik parçasından alamadan kafasını bir kez daha salladı. Ben avucunun içindeki kemiği bir kenara itip bu kez mısır tanesi büyüklüğünde bir parça çıkardı ortaya. Diş. Kız çocuğu diş yapısına uygun. Yalnız kökü yok. Adli hekimin kafası sanki bu konuda biraz karışık gibiydi. Genelde olay yerinde bu tür kalıntılar bulunduğunda kök de dişin ucunda olur. Tabii eğer diş öncesinde sallanmıyorsa. Adli hekim sanki Didi ve Bobby'den çok kendine konuşur gibiydi. Ki birinci sınıfa giden çocuklarda sık karşılaşılan bir durum bu. Sallanan bir diş patlamanın etkisiyle... Evet, bu gayet olası. Didi üsteleyerek o halde bu diş Sophie Leone'ye mi ait diye sordu. Ben Didi'yi diş muhtemelen küçük bir kız çocuğuna ait diyerek düzeltti. Şu an için ancak bu kadarını söyleyebilirim. Kesin bir şey söyleyebilmek için kalan parçaları laboratuvarıma götürmem gerek. Diş röntgeni bize kesin bilgiler verebilir. Ama bundan önce kafatası ya da çene kemiği kalıntıları da bulmalıyız. Bunun tek bir açıklaması vardı. Tessa Leone kızının kafatasından sallanan bir dişi söküp atacak kadar etkili bir patlayıcı kullanmıştı. Bu sırada bir kar tanesi süzülerek gökyüzünden yere indi. Sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Herkes gözlerini yukarı kaldırdı. İşte nihayet karı getirecek kara bulutlar bir araya toplanmıştı. Ben aceleyle yardımcısına doğru koşturarak muşamba diye seslendi. Kalıntıların üzerine örtelim. Çabuk, çabuk, çabuk. Ben yanlarından ayrılmıştı. Didi de açık alanın içinden çıkıp muhtemelen kenardaki büyükçe bir çalılığın ardında eğilip öğürmüştü. Tessa ne demişti? Didi'nin bebeği için şu an hissettiği sevgi, 6 yıl sonunda Tessa'nın kızı için hissettiği sevginin yanında hiçbir şeydi. Bu sevgi her yıl katlanarak büyüyen bir sevgiydi. 6 yıllık bir sevgi. 6 yıl. Nasıl olur da bir kadın, nasıl bir anne, çocuğunu kendi ellerinle yatağına yatırmış ve ardından nasıl olmuş da onu gömecek bir yer aramıştın? Nasıl ona iyi geceler öpücüğü verip sonra da kucağında bir dolu patlayıcıyla gömmüştün? Kızımı seviyorum demişti Tessa. Kızımı seviyorum. Ne sürtük bir kadındı bu böyle. Didi yeniden öğürmeye başladı. Bobby hemen yanına gelmişti. Didi Bobby'nin saçlarını yanaklarından çektiğini fark etti. İçmesi için bir şişe su uzatmıştı. Didi suyla ağzını çalkalayıp kıpkırmızı olmuş yüzünü, yağan karın serinliğini hissetmek istercesine gökyüzüne kaldırdı. Bobby haydi dedi, haydi seni arabaya götürelim, biraz dinlensen iyi olacak. Didi her şey güzel olacak, inan bana öyle olacak. Bobby Didi'nin elini tutup onu ormandan yavaşça çıkardı. Didi keyifsizce takip etti onu. Bu sırada da Bobby'nin bir yalancı olduğunu düşünüyordu. Küçücük bir kızın bedeni gözünün önünde havaya uçuyorsa eğer, dünya bir daha asla güzel şeylerin yaşanabileceği bir yer olamazdı. Belki de yollar kardan kapanmadan merkeze dönmelilerdi. Didi eninde sonunda yapmak zorunda kalacağı basın açıklaması üzerine çalışabilirdi. İyi haber, Sophie Leoni'nin cesedini bulduk. Kötü haber, muhtemelen tüm ailesini katleden eski polis memuru annesini ise elimizden kaçırdık. Nihayet arabaya ulaştıklarında Bobby yolcu koltuğunun kapısını açtı. Didi alt üst olmuş, huzursuz ve kendinden bile tiksinen bir tavırla koltuğa gömüldü. Artık dedektif falan olmak istemiyordu. Çavuş dedektif Didi Warren istediği adama ulaşamamıştı. Çavuş dedektif Didi Warren çocuğu kurtaramamıştı. Didi Warren artık kendi bir anne olmaya hazırlanırken eski bir polis memuru olan Tessa Leone'nin yaptıklarıyla hayrete düşmüştü. Leone olağanüstü bir polisken kendi kızını öldürmüş, gömmüş, sonra da havaya uçurmuştu. Kadın polislerin anne olması konusunda herkes ne düşünüyordu? Didi neye kalkışıyordu? Belki de bu bebeğe hiç gebe kalmamalıydı. Bu kadar güçlü değildi. Dış dünyaya karşı giydiği kabuğu çatlıyor, yüzeye ise bir hüzün denizi çıkıyordu. Onca yıl boyunca acısını içine gömdüğü onca cesedin hüznü, evine hiç dönememiş çocukların acısı, bu geri dönemeyişe sebep olan anne babaların, amcaların, büyük anne ve büyük babaların ve hatta komşuların pişkin suratları. Dünya gerçekten de berbat bir yerdi. Didi her cinayeti bir sonraki cinayete vakit ayırabilmek için çözüyordu. Her gün bir çocuk istismarcısını içeri tıkarken şiddet yanlısı bir kocanın tahliye edilişine tanık oluyordu. Bu hep böyle sürüp gidiyordu. Didi kariyerinin geri kalanında orman köşelerine terk edilmiş, hiç sevilmemiş ya da istenmemiş cansız minik bedenleri aramakla cezalandırılmış gibiydi. Sophie'yi yeniden eve getirmeyi o kadar çok istemişti ki, bari onu kurtarabilseydi, evrende bir kez olsun farklı bir adım atabilseydi. Oysa ki şimdi, Bobby şşş diyerek Didi'nin saçlarını okşadı. Ağlıyor muydu cidden? Belki de, ama bu bile yetmiyordu ona. Gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuş yanaklarını Bobby'nin omzuna gömdü. Onun insanın içini ürperten sıcaklığını hissetti. Dudaklarını Bobby'nin boynuna götürüp öpücüğüyle dudaklarında kalan tuzu hissetti. O an Didi için dudaklarını Bobby'ninkilerle buluşturmak hiç de tuhaf gelmemişti. Bobby de kendini geri çekmemişti. Aksine ellerini Didi'nin omzuna koyarak cevap vermişti. Böylece Didi bir zamanlar sevgilisi olan adamın dudaklarına bir öpücük daha kondurdu. Didi böylesine güvenle yaslanabileceği bir omzu çok az kişide bulabiliyordu. Didi birkaç dakikalığına düşünmek zorunda kalmadan sadece hislerini yaşayabileceği bir huzur bulmuştu. Sonrasında Bobby'nin elleri yeniden Didi'ye sımsıkı sarıldı. Didi'yi doğrultup arkasına yasladı. Kendi de aralarındaki yarım metre mesafeyle direksiyonun başına döndü. Hayır dedi. Didi'nin ise ağzını açacak hali yoktu. Az önce yaptığı hatanın farkına ancak şimdi varabiliyordu. Küçük arabanın çevresinde çaresizce bakınıp saklanacak bir delik aradı. Bir anlıktı, geldi geçti diyerek devam etti Bobby. Sesi sertti, duraksadı, boğazını temizleyip devam etti. Bir anlıktı. Benim hayatımda Annabel, seninkinde Alex var. İkimiz de başarımıza gölge düşürmemenin önemini biliyoruz. Didi de başını evet anlamında sallamıştı. Didi başını hızla iki yana salladı. Hayır, daha fazlasını duymak istemiyordu. Bu kadarı ona yetip de artmıştı bile. Bobby'nin de dediği gibi anlık bir şeydi. Hayat zaten bir anlar bütünü değil miydi? Ne var ki Bobby Doç'a hep bir zaafı olmuştu. Onu önce hayatından çıkarmış, sonra da bir türlü unutamamıştı. Eğer şimdi konuşacak olursa gözyaşlarına boğulacaktı ve bu çok aptalca olurdu. Bobby çok daha iyilerine layıktı. Alex de öyle. Hepsi için geçerliydi bu. Didi ardından bir an kendini yeniden Tessa Leoni'yi düşünürken buldu ve elinde olmadan yine bir kıyaslama yapmıştı. Mesleki hayatlarında, kusursuz ama özel yaşantılarında tam anlamıyla çuvallamış iki kadın. Arabanın ön panelindeki telsiz o an hışırdayarak harekete geçti. Didi iyi haberler duyma umuduyla hemen sarıldı telsize. Hattaki arama tipinden memur Landley'di. Yaklaşık 4 kilometre boyunca Tessa'nın izini sürmüşler ve Tessa'nın ana kavşağa giden köy yolu boyunca karda izlerini bırakarak koştuğunu keşfetmişlerdi. Sonrasında ayak izleri birden bıçak gibi kesilmiş, yerini araba lastiği izleri almıştı. En iyi tahminle Tessa Leoni artık yalnız ve de yaya değildi. Hem bir suç ortağı hem de bir aracı vardı. Tabanları yağlamayı başarmıştı. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 422.